Ayrım 12.
Bunlar arasında telefon santralciliği, sekreterlik gibi işler de gösterilebilir. C. Düzgün iş yerlerinde tam becerili ya da yarı becerili işlerde verimli olarak çalışabilmek için gerekli yetenek ve kişilik özellikleri bulunanları da buna göre yetiştirip işe yerleştirmek gerekir. Ç. Gerekli iş öğreniminden sonra da ancak benzerlerinin çalıştırıldığı özel işliklerde çalıştırılabilecek durumda olanlar. D. Ek özürleri ya da başka durumları yüzünden herhangi bir düzeyde verimli olarak çalışmaları beklenemeyenler. Bunlar da birinci ana kümenin emekli grubundakilerle eşit özellik ve ihtiyaçları olan bir küme olarak görülebilir. Yukarıdaki gruplama ve kümelerle ilgili açıklamalardan ortaya kesin denebilecek bir sonuç çıkmaktadır. Her iki ana küme ile ilgili olarak bunu şöyle özetleyebiliriz. 1. Herhangi bir düzeyde gören eşitleriyle yarışma halinde başarılı ve verimli olarak çalışabilecek durumda olan görme özürlüler. Herhangi bir memleketin kör nüfusu içinde bu biçimde çalışabileceklerin oranı toplamın 5'te 1'ini geçmez. Hatta bu oranın altında kalması olanağı da düşünülebilir. 2. Ancak kendilerine öz işliklerde ya da üretim merkezlerinde kendi benzerleri arasında üretim yapabilecek durumda olanlar. Bunların oranı da toplam kör nüfusun 4'te 1'ini pek aşamaz. Ayrıca bu biçimde çalıştırılanlar en elverişli koşullar altında da kendilerine ödenen giderlerin tümünü yaptıkları üretimin satışı ile karşılayamaz. Bu kurumların yıllık açıklarının sosyal yardımlarla kapatılması gerekir. 3. Öğrendikleri beceri ve yaptıkları işlerin öncelikle geçime yönelen yanı bulunmayan ve bunları vakitlerini yararlı ve hoş geçirmeden öteye bir değeri olmayanlar. Yaşlılık, ek özür ya da özürler, kişilik ve uyum sorunları yüzünden bu durumda kalanları toplamın yarısına yakın olarak düşürmek hatalı olmaz. Meslek seçiminde yol gösterme, eğitim yapma ve işe yerleştirip izleme görevlerini taşıyanların gerek kişi ve gerekse kurum olarak göz önünde bulundurmaları zorunlu olan gerçekler bunlardır. Körler hangi işlerde çalışabilir? Görme özürlü olanlara öz bir meslek eğitimi kurumu ve rehabilitasyon merkezinin belli başlı ve en önemli hizmetlerini şöyle sıralayabiliriz. A. Rehabilite edilmek üzere gelen ya da meslek eğitimi görecekleri etraflıca inceleyerek hangi yönlerde öğrenim ve becerilerle donatılmaları gerektiğini birlikte kararlaştırmaktır. Bu konunun 3 temel yönü vardır. A. Hareket özgürlüğünü içine alan kişisel ihtiyaçlarını karşılamayı öğrenmektir. B. Kabartma yazı öğrenimi, çeşitli kitaplık ve kaynakları kullanmayı öğrenmek. Gerekirse buna ilkokul veya daha üst aşamaları dışarıdan bitirmek için hazırlanmakla ilgili yardımlar da alınabilir. C. Geçimini sağlayacağı işle ilgili bilgi ve becerileri kazandırmak ya da bu öğrenimi verecek kurumlara yerleştirilmektir. D. Bu kurumun ikinci önemli görevi olanaklarına göre ya çevresinde ya da bütün yurt çapında endüstri, tarım, el sanatları ve hizmet dallarında körlerin ve az görenlerin başarıyla yapabilecekleri işlerin bir taramasını yapıp yeterli bir kataloğunu geliştirmektir. Başka memleketlerde bu konuda yapılan çalışmalar bu dört alanda bin çeşidi aşan iş ve işlem kataloğu meydana getirmiştir. Bunlara örnek olarak şunları belirtebiliriz. Hizmet alanı, öğretmenlik, hukuk, din görevleri, politika, gazetecilik, müzik, telefon santralciliği, sekreterlik, yöneticilik, fizyoterapi, masaj, piyano akortçuluğu ve benzeri hizmetler bu kümeye girer. Endüstri alanı, çeşitli montaj, ambalaj işlemleri, sınıflandırma, ıskartaları ayırma, delik açma, zımba ve benzeri makineleri kullanarak yapılan işlemler de bunlara örnek gösterilebilir. El sanatları, körlerin yapa geldikleri geleneksel işler olan süpürge, fırça, file ve ağ örmek, sandalye böteki hasır ve sepet işlerine ek olarak bugün radyo ve televizyon tamirciliği gibi işler de bunlara eklenmiştir. Tarım alanı, kesimlik ya da mandır ürünleri için büyükbaş hayvan beslemek, yumurta ve kesim için çeşitli kümes hayvanları yetiştirmek, sebze meyve yetiştirmek bu arada belirtilebilir. Genel nüfus gibi kör nüfusumuzun da %65 kadarı kırsal alanda yaşadığı için bu daldaki eğitim ve rehabilitasyon özellikle memleketimiz için özel bir önem taşır. Bu alanda görme yetersizliği bulunanların başarıyla yapabilecekleri iş ve el sanatlarının tespiti çok yararlı olur. Çünkü bu alanda yaşayan binlerce kör yurttaşı kentlere çekip endüstri ve hizmet dallarında eğitmek için teşebbüs etmek söz konusu olamaz. C. Olağan iş yerlerinde bu yetişenlerin iş bulup yerleşmesi konusunda işverenleri ikna etmek ve denemeyi onlara benimsetmek de bu merkezin görevidir. Bizde de 1971 yılında yürürlüğe giren iş kanununa bağlı özel yönetmelikle tüzel ve özel sektöre bağlı iş yerlerinde %2 oranında sakat ve eski tutuklu istihdam etmek zorunluluğu gerçekleşmiştir. Fakat bu yasa olanaklarından yararlanabilmek için iki önemli gerçeğin hatırlanması gerekir. İşe yerleştirilecek olan sakat işçinin herhalde daha önce istihdam amacıyla rehabilite edilmesi şarttır. Hiçbir eğitim görmemiş sakat insan gücünü yasadan yararlanarak işverenin önüne atmak olumlu sonuç vermez. Olsa olsa ayak bağı olmadan aydan aya oradan bir ücret alması sonucunu verir. İkinci gerçekse yasa bunlar yararına bir zorunluluk yaratmakta da olsa işe yerleştirme, işvereni ikna edip inandırmaya dayanmalıdır. Bu konuda Batı memleketlerinde 2. Dünya Savaşı'nın yarattığı özel çalışma koşulları sakatlar lehine hayli olumlu sonuçlar sağlamıştır. Buna daha ayrıntılı olarak aşağıda değinilecektir. Fakat kendi memleketimizdeki işverenler bu konunun tüm yabancısı olduğu için önce onlara sakat işçinin neler başarabileceğini göstermek gerekir. Bunun için de ücretsiz belirli bir deneme süresini benimsetmek iyi sonuç verebilir. D. Görme zorluğu olanların belirli iş yerlerine yerleştikten sonra da uyum ve başarı durumunun merkez izlenip değerlendirilmesi gerekir. Çünkü iş hayatında önceden kestirilemeyecek bazı zorluk ve sorunlar çıkabilir. Bunları çözmek konusunda işçi ve işverenin yardıma ihtiyaç duyması söz konusudur. Merkez uzmanlarıyla bu görevi yerine getirmeye hazır olmalıdır. E. Rehabilitasyon merkezine ya da özel ve tüzel kurumlara bağlı olarak kurulacak görme özürlülere özgü dümlü iş yerlerinde çalışabilecekleri durumlarını en uygun düşen yere yerleştirmektir. Bu özel iş yerleri çoğunlukla derneklerce kurulmaktadır. Avrupa memleketlerinin birçoğunda devlet hizmeti olarak kurulup işletilenleri de var. Bunlar bazen tek bir özür grubu için, bazı hallerde ise çeşitli özür kümelerini bir arada çalıştıracak biçimde kurulmaktadır. F. Merkezin yerine getirmesi gereken bir başka hizmette, gezici öğretmenler yoluyla yaşlı ve ek özürlü olmaları yüzünden barınak dışına çıkamayanlara evlerinde gerekli öğretimi yapmaktır. Ayrıca kurum bunların üretecekleri nesnelerin ham malzemesini sağlamak, bitmiş ürünü pazarlayıp bedelini bunlara ödemek gibi hizmetleri de yerine getirir. Bu temel hizmet alanlarının yanı başında rehabilitasyon veya meslek eğitim merkezi ilgilendiği konularda kamuyu aydınlatmak, özürlüleri toplumla kaynaştırmak gibi ek hizmetler de yapabilir. Meslek eğitim merkezlerini kim kurar? Bu gibi kuruluşlar ya kamu hizmetleri ya da gönüllü kuruluşlarca yahut her ikisince sağlanmaktadır. Örneğin İsrail'in meslek öğretim merkezleri okul dışında ve çoğunlukla kamu hizmet olarak kurulmuştur. İngiltere'de gönüllü kuruluşlar daha yaygın olmakla beraber kamu sektörünce kurulup işletilenleri de var. Çoğunlukla savaş sakatlarının rehabilitasyonu bu yoldan sağlanmaktadır. Birleşik Amerika'da da durum genellikle bu yönde gelişmiştir. Okul ve eğitim konularında da olduğu gibi gönüllü teşebbüsler bu gibi hizmetlerin kurulup gelişmesinde genellikle öncülük etmektedir. Fakat bu çerçeve içinde bu gibi hizmetler daha çok sosyal yardım rengini taşımakta, işletmede gelişme ve maddi kaynak sağlamakta zorluk ve istikrarsızlık baş göstermektedir. Birinci ve ikinci dünya savaşları ve bu yüzden sakatlanan milyonlarca kişiyi yeniden çalışabilir duruma getirmenin gereği yüzünden birçok memleketlerde bu hızlı bir kamu hizmeti durumuna gelmeye başlamıştır. Memleketimizde de konuya önce gönüllü kuruluşlar eğitilmiştir. Altı Nokta Körler Derneği'nin Ankara Sağır Dilsiz Körler Derneği'nin çalışmaları buna örnek gösterilebilir. Geçen 4 yıl içinde de Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı özellikle ortopedik özürlüler için Ankara'da bir rehabilitasyon merkezi kurmuştur. Buradaki çalışmalar bugün öncelikle tıbbi rehabilitasyon niteliğini taşımakla beraber öteki hizmet biçimlerinin de zamanla gelişmesi umulur. Sanatoryum ve örneğin Bakırköy Akıl Hastanesi'nde olduğu gibi akıl hastanelerinde de rehabilitasyon hizmetlerinin geliştirilmesine uğraşıldığına değinmek gerekir. Fakat bütün bu örnekler ya öncelikle tek yönlü ya da çok dar bir çerçeve içinde yapılabilmektedir. Rehabilitasyon kurum ve hizmetlerinin sayı ve nitelikçe yeterli olarak geliştirilmesine hemen geçilmesini zorunlu kılan koşulların oluşup gerçekleştiğine yukarıda kısaca değinmiştik. 1971 yılında yürürlüğe giren iş kanunu ve ona bağlı istihdam yönetmeliği belirtildiği gibi sakat ve eski tutuklular için iş yerlerinde zorunlu istihdamı gerektirmektedir. Yalnız söz konusu yasa ve ilgili yönetmeliğin uygulamayı zorlaştıran önemli bazı açıkları bulunmaktadır. Bunları şöylece belirtmek mümkündür. 1. Yasa ve yönetmeliği sakat ve eski tutukluların nerede ve ne yoldan rehabilite edilip iş yapabilir duruma getirileceği konusuna değinmemektedir. Eski tutuklulardan tutukluluk süresinde bulundukları kurumca rehabilite edilip belirli işleri yapabilir duruma gelmiş olanları vardır. Fakat bunların sayısı sınırlıdır. Tutuk evlerinin çoğunda bu gibi olanaklar yoktur. Bununla beraber eski tutuklu düz işçi olarak da çalıştırılabileceği için eğitimsiz sakat işçi adayları karşısında açık bir üstünlük gösterecektir. 2. Yukarıda da belirtildiği gibi kör, sağır, ortopedik özürlüler için bazı başlangıçlar yapılmışsa da bu durumda olanların büyük çoğunluğu çalıştırılma açısından hiçbir hazırlık görmemiştir. Yasa ve yönetmeliğin bu durumda olanlara dönük rehabilitasyon merkezleri kurmak ve gerekli hizmetleri geliştirmek için çalışma Milli Eğitim Bakanlıkları ile İş ve İşçi Bulma Kurumu'na belirli ve açık görevler yüklemesi gerekirdi. Bu hizmetler söz konusu kamu hizmetlerince yerine getirildikten başka bunların rehabilitasyon bütçelerinden aynı hizmeti yapmaya uğraşan gönüllü kuruluşlara da rehabilite edilen birey başına yeterli bir maddi katkıyı da kapsaması gerekir. Ancak bu yoldan gönüllü kuruluşlar ihtiyaçları olan işletme giderlerini karşılayıp yeterli hizmet sağlayabilen duruma gelebilir. 3. TÜZÜK yasadan yararlanabilecek sakatları çalışma gücünün en az %50'sini en fazla %80'ini yitirmiş olanlar diye tanımlamaktadır. Bu tanım uygulamada önemli zorluk ve karışıklıklara yol açacaktır. Gerçekte de ilk adımda bu zorluklar hemen belirmiştir. Çalışma gücü kaybının belirlenmesi tıp yetkililerinin takdirine bırakılmıştır. Halbuki tabip ancak bir sakatlığın tabiatını ve derecesini teşhis etmeye yetkilidir. Bunun ne kadar iş gücü kaybına yol açacağını kestiremez. Bunun sonucu olarak ilk adımda verilen raporlarda sakatlık derecesiyle iş gücü kaybının birbirine karıştırıldığı görülmüştür. Örneğin, iki gözünde de hiçbir görme artığı bulunmayana sen tüm körsün bu kanun kapsamına giremezsin biçiminde tepki yapılmıştır. Halbuki tüm kör de olsa öteki nitelikleri bulunduğu ve gerekli mesleki eğitimini gördüğü takdirde böyle bir kişi hiçbir iş gücü kaybı söz konusu olmadan birçok iş çeşitlerinde verimli ve başarılı olarak çalışabilir. Aynı durum öteki sakatlık çeşitleri için de söz konusudur. Esasen yasanın bu konudaki temel amacı iş yapma gücünü çeşitli oranlarda yitirmiş olan yurttaşların geçimini işverenlerin sırtına vergi biçiminde yüklemek değildir. Esas amaç organ ve görevlerinden bir kısmı çeşitli derecelerde sakatlanmış olan insanların bu özürlerine rağmen en iyi ve en verimli olarak yapabilecekleri işleri tespit edip onlara gerekli eğitimi vermek, ondan sonra işverenin karşısına çıkarmaktı. Ancak bu tutum izlendiği zaman sayısı yüz binleri bulan bu durumdaki yurttaşların iş üretim gücünden gerektiği gibi yararlanabilir. Gene ancak bu tutumla işveren bu gibilerini isteyerek çalıştırma tutumunu öğrenebilir. İleri ve gelişmiş memleketlerin yaşantıları bunu açık olarak göstermektedir. Batı memleketlerindeki gelişme. Birinci Dünya Savaşı'na kadar kör ve öteki sakatlardan olağan iş yerlerinde kendilerini kabul ettirip çalışabilenler istisna sayılacak kadar azdı. Bunlar öncelikle ya kendilerine öz kapalı iş yerlerinde çalışabiliyor ya da özel yasalarla veya geleneklerle tekerlerine verilmiş işlerle uğraşıyorlardı. Birleşik Amerika gibi bazı memleketler resmi binalardaki büfe benzeri satış yerlerinin işletme imtiyazını körlere vermişti. Bizde malul gazilere verilen tekel baylık imtiyazı da bunun örneğidir. Güneydoğu illerimizde hasır, sepet, sandalye örmek gibi işler yüzyıllardır körlere verilmiş geleneksel bir imtiyazdı. Tüm kör işçilerin çalıştığı hasırcı çarşılarının yok olma durumuna yaklaşmış artıklarına Gaziantep ve Kilis'te bugün rastlanmaktadır. Bu durumun belli başlı nedeni özel ve tüzel iş yerlerinin bu durumdaki kişilerin verimli olarak çalışabileceğine inanmamasıydı. Başka bir neden de bunların ayak bağı ve çeşitli iş kazalarının nedeni olabilecekleri endişesiydi. Batı memleketlerinde yakın tarihlere kadar sakat işçiler için sigorta primlerinin yüksek tutuluşu bunun belirtisidir. Bu tutumla ilgili ilk önemli değişiklik 1. Dünya Savaşı'nda belirdi. Başta Almanya olmak üzere birçok memleketler savaş sakatlarının belirli bir oranda istihdamını zorunlu kılan yasalar kabul ettiler. Fakat bu sorunun yasa zoruyla çözülemeyeceği çabucak anlaşıldı. %2 ya da 3 oranında sakat işçiyi kadrosuna alan işveren her ay başında gel ücretini al tutumunu takınıyordu. Bu masrafını da üretip piyasaladığı malın maliyetini ekliyordu. İki büyük savaş arasındaki 20 yıl çevresindeki süre içinde akılcı ve yeterli rehabilitasyon hizmet ve tekniklerinin geliştirilmesine girişilmiştir. İşe yerleştirmekte zorlayıcı yasaları bulunan memleketler bile önce sakatı verimli olarak çalışabilir duruma getirmenin, sonra da işvereni bu verimliliğe inandırarak işe yerleştirmenin gereğini benimsemek zorunda kaldılar. Böylece bu kısa barış süresinde endüstri, tarım ve hizmet dallarında görme özürlüleri ne gibi iş ve hizmetler için verimli olarak yetişebileceği araştırılıp iş ve istihdam envanterleri geliştirildi. Ayrıca çeşitli iş yerlerinde gören benzerleriyle yarışma halinde çalışan körlerin sayısı ağır da olsa artmaya başladı. İkinci Dünya Savaşı. Bu konuda İkinci Dünya Savaşı'nın etkileri çok daha çeşitli ve yaygın oldu. Çünkü savaşa katılanlar birincidekilerden de hayli fazlaydı. Sonra çok kırıcı ve sakatlayıcı savaş araçları geliştirilmişti ve savaş cephelerden bütün ilgili memleketlerin yüzeyine yayılmıştı. Bu yüzden savaşçılar kadar siviller de sakatlanma durumuna girmişlerdi. Fakat bütün bunlar arasında en önemli etmen şuydu. Bu ölüm kalım savaşında başarı sağlamanın birinci şartı savaş ve tüketim araçlarının belki de eskisinden yüksek bir düzeyde üretilmesine devam edilmek zorunluluğunun ortaya çıkmasıydı. Halbuki savaşçı memleketler insan ve iş gücünün en verimli kesimini geniş ölçüde ordu emrine vermişti. Üretimi bu düzeyde yürütebilmek için kadın, çocuk, yaşlı, sakat her tür iş gücünden yararlanmak gereği belirdi. Böylece mümkün görülebilen her tür iş yerinin kapıları köylerle birlikte öteki sakatlara da açılmış oldu. Bu geniş çapta istihdam sonucu olarak engelleyici birçok peşin yargılar ortadan kalktı ve iş bulmayı kolaylaştıran gerçekler belirdi. Bunları şöylece özetleyebiliriz. A. Dizi olarak üretimde işlerin küçük ünitelere bölünmesi ve güvenilir makinelerin yardımıyla yapılması, körler de dahil çeşitli sakatların verimli olarak çalışmasını kolaylaştırmaktadır. B. Sakat işçilerin, körler dahil, üretimdeki verimliliği sağlam işçilerinkinin altında değildir. C. Çoğu zaman kör ya da başka bir sakat işçinin bulunduğu tezgahta üretim verimliliği yükselmektedir. Çünkü sağlam işçiler üretimde sakatın gerisinde kalmamak için çaba harcamaktadır. Ç. Kör ve öteki sakat işçiler işverene güvenlik ve benzeri açılardan ek yükümlülükler getirmemektedir. D. Körler dahil sakat işçiler arasında iş kazalarının sıklığı sağlam işçiler için söz konusu olan ortalamanın hayli altındadır. Çünkü bu durumda olanlar sürekli olarak uyanık bulunmak zorunda duymaktadırlar. Bunun sonucu olarak iş kazası sigorta primleri sakatlar için de sağlamlar seviyesine indirilmiştir. E. Üretimde verimliliği etkileyen önemli bir durumda da sağlam işçilerin sık sık iş değiştirme yoluna gitmeleridir. İşçinin verimlilik doruğuna erişmesi için yaptığı iş çeşidinde belirli ve yeterli bir tecrübe dönemi geçirmesi gerekmektedir. İşçi tam bu duruma geldiği sırada ya aynı iş yerinde ya da başka bir kurumda başka bir işe geçecek olursa onun yerine gelen tecrübesiz üretimi yeni baştan ağırlaştırmaktadır. Sakat işçiler bu yönden kısıtlanmış olduklarından başladıkları işlerde sağlamlardan çok daha uzun süre çalışmakta ve çok daha seyrek iş değiştirmek yoluna gitmektedir. Bunun sonucu olarak birkaç yıl içinde çalıştıkları tezgah ya da dizinin en tecrübeli, en hızlı çalışan işçi durumuna gelebilmektedirler. Bu nedenler ve 2. Dünya Savaşı'nın sakatladığı milyonlarca asker, sivil iş gücünün verimli duruma getirilmesi sonucu olarak sakat işçi çoğunlukla istenmeyen işçi olmak durumundan çıkıp istenen ve aranan işçi durumuna girmiştir. Bu olumlu ve verimli gelişmenin gerçekleşebilmesinin ön koşulunu bu noktada tekrarlamak gerekir. Düzgün iş yerlerinde çalıştırılacak kör işçi dikkatle seçilmeli, gerektiği gibi eğitilip iş yapabilir duruma getirilmelidir. Ancak ondan sonra işverenin karşısına çıkarılıp ikna yoluyla işe yerleştirilmelidir. Bunun anlamı açıktır. Yaşı, yeteneği, kişiliği, ek özürleri yüzünden hiçbir şekilde olağan iş yerlerinde verimli olarak çalışabilir duruma getirilemeyecek olan körlerin ve az görenlerin bu yasadan yararlanarak işverene zorlanması büyük bir yanılgı olur. Bu tür uygulamalar başarılı olabileceklerinde yolunu tıkama sonucunu verir. Yurdumuzda bir rehabilitasyon önerisi. Yukarıda ilkeleri ve temel gerekleri belirtilen görme özürlülerle ilgili meslek eğitimi ve rehabilitasyon hizmetleri arkasından yurdumuzun gerçekleriyle uyuşacağını umduğumuz bir öneri de sunmayı yararlı görüyoruz. Bununla ilgili esas ve ayrıntıları şöyle belirtmek mümkündür. 1. Yurdumuz için gerek okul aşamasında gerekse rehabilitasyon merkezlerinde geliştirilip uygulanacak meslek eğitimi programı öncelikle kırsal bölgelerde sonra da endüstri ve hizmet merkezlerinde istihdamı dikkate alarak düzenlenmelidir. Yukarıda da belirtildiği gibi bu durumdaki nüfusun en az 3'te 2'si kırsal bölgelerde yaşamaktadır. Yurdumuzda henüz geniş ölçüde makinalaşmış tarım uygulanmamaktadır. Öncelikle küçük aile işletmeleri söz konusudur. Bundan başka tarımın tek bir alanında derinleşip uzmanlaşmaya da henüz gidilmemiştir. Her üretim birimi öncelikle çeşitli şeylerin üretimiyle uğraşmaktadır. Hatırlanması gereken başka bir gerçek de çeşitli el sanatlarının köylerde hala yaygın halde geçerli oluşudur. Bu durumda kırsal merkezlerde gerekli inceleme ve taramalar yapıldığı takdirde körlerin ya kendi başlarına ya da aile birimiyle işbirliği halinde yararlı olabileceği birçok iş ve uğraşılar bulunabilir. Örneğin kümes hayvanları ürünlerini yetiştirmek, arıcılık, meyve ve sebze üretimi, toplama, paketleme, sınıflandırma, keşimlik ya da ürünleri için büyükbaş hayvan beslemek, örgücülük, dokumacılık, nalbantlık ve benzerleri bu açıdan değerlendirilebilir. Köylerimizde yapılacak bir inceleme hiçbir düzenli eğitim görmeden de çevrelerinde çeşitli üretim işlerini başarılı olarak tutup geçim sağlayan ışık tutucu örneklere rastlanabilir. Güneydoğu illerimizden birinde yabani sakızları Antep fıstıklığına aşılayarak oldukça geniş bir alanı verimli bir fıstıklık durumuna getiren yurttaş bunun örneği olarak gösterilebilir. Esasen 1970 yılında Ceylan'ın başkenti Colombo'da toplanan Dünya Körler Federasyonu ile ilişkili olarak yurdumuz İran ve Pakistan delegeleri özel toplantılar yaparak bu konu üzerinde durmuşlardır. Orada varılan iki önemli karar şu olmuştur. A. Cento ve kalkınma için bölgesel işbirliği gibi anlaşmalarla ilişkiler kurmuş olan 3 ülkenin görme özürlülerle ilgili ortak sorunlarından birisi kırsal rehabilitasyon işe yerleştirme sorunudur. B. Bu konu üzerinde işbirliğini sağlamak, 3 ülkenin de işbirliği halinde çalışabileceği bazı örneklerin geliştirilmesi konusunda Bölgesel İşbirliği Genel Sekreterliği'nin dikkatini çekmek. Her 3 ülkede de kendi Dışişleri Bakanlıkları yoluyla gerekli teşebbüsü yapmıştır. Kalkınma için bölgesel işbirliği ülkelerinin 1971'de Tahran'da yaptıkları toplantıda sekreter teklifi gündeme almış ve Dışişleri Bakanları Genel Sekreterliği'nin bu konuyla ilgilenmesi kararına varmıştır. Bu teşebbüsü izlemek uygun bir veya birkaç yerde gerekli modellerin geliştirilmesine çalışmak yararlı olur. Fakat bu konuda yurdumuz için bundan çok daha önemli olanı şudur. Milli Eğitim Bakanlığı, Tarım Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı'ndan herhangi birisi öncülük ederek ya da işbirliği halinde bu konuda teşebbüslere girişmelidir. Tarımsal rehabilitasyon merkezlerinden bir örneğin, Tarım Bakanlığı'na bağlı devlet üretme çiftliklerinden elverişli olan birisinde ele alınması mümkündür. Bunun giderlerini ya Çalışma Bakanlığı ya da İş ve İşçi Bulma Kurumu'nun sağlaması düşünülebilir. Milli Eğitim Bakanlığı ise öğretici personel ve gereken araç gereçleri sağlayabilir. Elbette bu hususlarda Tarım Bakanlığı uzmanlarından da gerektiği biçimde yararlanılmalıdır. Ortaya çıkacak ilk kurumda o bölgede görme özürlülerin başarıyla yapabileceği iş çeşitlerinin envanteri yapılır. Bu alanlarda eğitimleri sağlanır. Ayrıca okuma, yazma, hareket özgürlüğü konularında da gerekli öğretim sağlanır. Bunun peşinden gerek doğal çevresinin üretici duruma gelebilmesi ya da örneğin üretme çiftliği gibi bir işletmede görev alıp izlenmesi yoluna gidilebilir. Bu örneğin gelişip oturuşmasının yanı başında yurdun başka bölgelerinde de daha farklı iş ve uğraşıları öğretecek başka merkezlerin bir plan çerçevesinde geliştirilmesine geçilebilir. A. Bu noktada eğitim yaşında olanların ihtiyaçları konusuna da değinmek gerekir. Milli Eğitim Bakanlığı, aile kökleri kırsal bölgelerde olan görme zorluklu çocukları, kentlerde kurduğu yatılı okullarda eğitip kentlerde yerleşme zorunluluğu ile yüz yüze bırakmamalıdır. Bu tür kurumlara ve eğitime bir açıdan gerek olsa bile köy çocukları için gezici özel eğitim öğretmenleri yoluyla kendilerini köy okullarında yetiştirmekle dikkate alınmalıdır. Ayrıca yatılı bölge okullarında açılacak görme özürlülere özel sınıflar yoluyla eğitim içinde tedbirler alınabilir. Özellikle aile olanakları tarımsal istihdamı elverişli olanlar için bu durum dikkate alınmalıdır. B. Çalışma Bakanlığı olumlu ve verimli ölçülere göre çalışan gönüllü derneklerce yapılan rehabilitasyon çabalarını işletme giderleri açısından desteklemelidir. Hatta bunların kuruluşlarına da yardımcı olabilir. Bunu rehabilite edilen, işe yerleştirilen her birey başın ilgili derneğe yeterli bir ödeme yaparak gerçekleştirmek mümkündür. Ayrıca bu tutum uygunsuz dernek çalışmalarını denetlemek olanağını da sağlayabilir. C. Çalışma Bakanlığı ya da İş ve İşçi Bulma Kurumu'nun gönüllü kuruluşların çabalarını ek olarak ve onların üstünde bir çaba harcaması gerekir. Bu amaçla önce büyük merkezlerde belki karma özür grupları ile çalışacak örnek merkezlerin kurulması denenebilir. Gereken yerlerde görme özürlüler gibi tek tip üzerinde çalışacak hizmet kurumları da geliştirilebilir. Ancak bir kamu hizmet olarak devlet kuruluşları bu sorun üzerine eğildikleri zaman yeterli ve uygun çözüm yollarının geliştirilebileceğini kabul etmek gerekir. Bu hizmetlerin tümünü bugünkü koşullar altında öncelikle gönüllü kuruluşların uğraşı alanı olarak benimsemek hizmetin yetersiz bir düzeyden öteye geçememesi sonucunu verir. Ç. Bu hizmetlerin yasal dayanakları iş kanununa eklenecek bir veya birkaç maddeyle sağlanabilir. Bu hükümler hem Çalışma Bakanlığı'nı bu amaç için bütçesinde yeterli ödenek teklifi yapmaya güçlü kılmalıdır. Hem de bu ödeneğin bir kısmını olumlu ve yeterli gönüllü çalışmaları desteklemek yetkisini vermelidir. D. Bu tedbirler gerçekleştirilip geliştirilmedikçe Milli Eğitim Bakanlığı'nın gerek bu özür kümesi gerekse öteki tür özürlü çocuklar için geliştireceği özel eğitim kurumları ve hizmetleri bir açıdan bu durumda olanları daha mutsuz hale getirmekten öteye bir işe yaramaz. Çünkü insan gibi ve verimli yurttaşlar olarak yaşamı ülkelerini geliştiren bu gençlerin başkalarının eline bakar durumda kalabilmeleri çok daha güçtür. Ayrıca bu eğitim yatırımlarının verimli olabilmesi de yetişenlerin ekonomik açıdan bağımsızlıklarının üreticiliklerinin de gerçekleşmesi zorunludur. Bölüm 7. Görme özürlerinin nedenleri ve önlemi. Bu bölüme kadar görme özürleri kesinleşmiş olan bireylerin gelişim, uyum, eğitim ve rehabilitasyonları konuları üzerinde duruldu. Bunların gereklerini ve yollarını elden geldiği kadar yeterli bir biçimde açıklamaya uğraşıldı. Fakat bu konu ve alanlarda mümkün olanın en iyileri başarılmış da olsa, görme özürü hem birey hem de toplum için önemli bir sorun olmaktan tüm çıkarılmış olmaz. Bunun nedenlerini şöylece belirtmek mümkündür. A. Gerekli eğitimi görmüş ve ekonomik bağımsızlığını da yeterli ölçüde sağlamış da olsa, görme gücünü yitirmek birey için yaşam boyu süren sorunlar ve zorlukların kaynağı olmaktan çıkmaz. Görmeyen bir insan en elverişli koşullar altında bile, gören benzerleriyle karşılaştırılınca bedensel, anlıksal, duygusal ve toplumsal nitelikte oldukça çok ve farklı zorluklarla karşı karşıyadır. Gelen bir mektubu okumak için yardım aramak, yere düşen bir şeyi bulmak, dilediği yere vaktinde yetişebilmek ve daha benzeri olan birçok ayrıntılar için çok daha fazla çaba harcaması ve ön planlama yapması gerekir. B. Görmeyen kişi ister evli olsun, isterse yalnız yaşasın, yakınlarıyla olan ilişkileri ve sorumluluklarını yerine getirme, onlarca kabul edilme konusunda zorluklarla karşılaşır. Ailesi için duygusal ve nesnel bir gerginlik ve zorluk kaynağı olabilmesi söz konusudur.